balıktır. Ali Basiner, Balık ve Olta kitabından. Bizde lüfer diğer balıklarla karşılaştırılmaz. Etinin lezzeti, kendinden daha büyük balıklara saldıracak kadar göz pek olması ve oltaları kırmak ve kaçmaktaki ustalığıyla çok belirli olarak tanınır, bilinir. Lüferin Fransızcası Temnodon, Yunanca, yanlış söylesem lütfen düzeltin, Yunancadaki Temno ve Zandi, diş kelimelerinden gelir. 1915 Türkiye'de Balık ve Balıkçılık, Karekil Derecial'ın İstanbul Balık Üniversitesi'nin kitabında. Lan hacik, bu gece lüfer var mı? Var ama madrabaz kabzı maldan ne kapabilirse, ne koparabilirse. Bir başkası küfürle cevap verdi. İnsanı enayi yerine koyuyorlar be. 45 kuruştan lüfer alıyor. Kokuştururum daha iyi. Ona da pabuçlarımı verir. Sonra açıklar aradılar. Kaplı mağ balıkları %60 fiyat fırsatına bulurmuş. Ara gidelim Kumkapı Ermeni Balıkçılar kitabında okuduğumda. 1952'de yazıp fotoğrafladığım kitapta Kumkapı'yı yeni tanımaya başladığı ilk izlerimi yeni anlatır. Lüfer, sevgili pek değerli Ali Basiner, Karekilleri, Cihan Sarıgilleri alarak çok sevgili Ruhi Bey'i davet etmek istiyorum. Kendisi size anlatın artık. Değil mi? Ben gidiyorum.
Merhabalar. Ben Ruhi Güler, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyelerindenim. Ama İstanbul'da duruyorum. Derslerimi anlatmaya gidip geliyorum. Üsküdar'da oturuyorum. Yani İstanbul'a geldiğim 40 yıl oldu. 40 yıla yaklaştı. Yani normalde balıkla alakam kendi merakımın ötesine gitmez. Herhangi bir profesyonel tarafım yok. Ama kendim için derlediğim bir takım bilgileri kamuoyuyla paylaşmak gibi şeyler söz konusu oldu. Ve iki tane kitabın ortaya çıkması mümkün oldu. Şimdi Tuğba Hanım'a tebliğin konusu olarak Lüfer Devri'nin, ben 1858 ile 1908 yılları arasını Lüfer Devri olarak tanımlıyorum. Lüfer Devri'nin siyasi anlamı var mı diye bir başlık koyduk ama şöyle olsa daha iyi olurdu. Lüfer Devri'nde lüfer merakının herhangi bir siyasi anlamı var mı? Yani bu biraz daha şey yapmış olalım. Şimdi birkaç noktayı belirginleştirerek şey yapalım. Yaşı müsait olanlar için söyleyeyim. Eskiden üç boyutlu resimler vardı. Kargacık burgacık hiçbir şey anlamazsınız. Fakat uzun süre baktıktan sonra zihninizde bir şey canlanır. Bir devri bulmak böyle bir şeydir. Yani dünya kadar olay, olgu vesaire. Ama onların içerisinden bir anlamlı bütün çıkar çıkmaz. Bunu derleyip ondan sonra kamuoyuyla paylaşmak durumu söz konusu oluyor. Şimdi bazı yerleri kendim anlatacağım. Bazı yerlerde önemli bir takım edebiyatçıların pasajlarını ise okuyacağım. Çünkü ara ara kaçırma durumu söz konusu oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Herhangi bir dünya haritası önümüze açalım ve şu soruyu soralım. Okyanuslardan en uzak olan deniz hangisidir? Bu soruya zaten dünyamızın şeyi belli. Yani bunu Karadeniz veya Azak Denizi olarak cevaplandırabiliriz. Bu Karadeniz'in avantajı az tuzlu, 1860'lardaki Süveyş Kanalı'nın açılışına kadar sadece Cebel Tarık Boğazı'ndan bütün dünya ile irtibatı vardı. Oradan Akdeniz'e, oradan Marmara'ya, oradan Karadeniz'e. Bu durum az tuzlu bir deniz olmasını, serin olmasını ve etrafındaki hinterlandının genişliğinden dolayı da çok sayıda nehrin oraya akmasını sağlıyor. Ve bu aynı zamanda dünyanın en leziz balıklarını barındırdığına dair bir konsensüs oluşmuş literatürde. Bernard Lewis'in bir sözünü duydum yakınlarda. İstanbul'da balığa alışan herhangi bir kişinin zevkle dünyanın herhangi bir yerinde balık yemesi mümkün değildir diyor. Şimdi bir de şu. İstanbul dünyada herhalde bir noktada daha emsalsizdir. O da şu, kendisine mahsus bir balık havuzu vardır. Bu olağanüstü balıklar için çok muhteşem bir deniz olan Karadeniz, 15 Ağustos'tan sonra bütün göçmen balıklar, bir kısmı Anadolu yakası, bir kısmı da Rumeli yakası üzerinden sahilleri takip ederek şeye geliyorlar. Boğaz'a geliyorlar. Yani İstanbul, Karadeniz'in etrafında çok sayıda şehir var. Fakat balık mevsiminde balıklar İstanbul'a geliyor. Dolayısıyla da yani orada İstanbul'un lehine, diğer şehirlerin aleyhine asimetrik bir durum var. Ve peki yani dünyanın muhteşem bir balık havuzu ve tam balık mevsiminde İstanbul'a geliyor. Böyle bir duruma bigane kalabilir misiniz? Kalamıyorsunuz. Ve Ağustos ayı ve Eylül ayının nasıl geçtiğini 1891 tarihli Ahmet Mithat Efendi'nin yazılarından biraz okuyacağım. Bazı yerleri sadeleştireceğim. İstanbul'umuzun bazı kadimden kalma umumi zevk ve merakları vardır ki, kadim adetleri ve umumiyeyi Osmaniye'yi tetebbu, burasını çevirmek zor, tetebbu noktayı nazarından hakikaten pek mühim şeylerdir. Bunlardan birisi de lüferdir. Daha Ağustos içinde vapurlarda lüfer sözü söylenmeye başlar. Dost dosta, nasıl bir haber var mı? Sualini irad ettiği zaman o anlar ki sorulan şey lüferdir. Yani sen neden bahsediyorsun denmez. Yani direkt lüfer. Henüz hiçbir taraftan ses sada yok cevabıyla mukabele eder. Yahut tek tük çinekop zuhur ediyor imiş cevabını verir. Ağustos'un ortasına sonuna doğru çıkıyormuş, çekiyorlarmış sözleri vapurlarda, yalılarda, köy kahvelerinde, gazinolarda, kıraathanelerde ağızdan ağıza dolaşmaya başlar. İstanbul halkının merakını anlatmak için şu cümle, bir edebiyatçının cümlesi. Bu sözler her ağızdan çıktıkça bin taraftan kulak kabartıları herkesin çehresinde öyle bir tavır peyda olur ki, güya bu çehreler birer levha imişler de üzerlerinde dahi nerede, kimler sualleri yazılıyor imiş. Çıkıyormuş, çekiyorlarmış diyorlar ya, kim çekiyormuş, nerede çekiyorlarmış falan. Nihayet Eylül girerek bir taraftan fırtınadan sonraki balığın Karadeniz'den yoğun olarak gelişi itikad olunur. Veyahut bir yağmurdan sonraki sular bulanarak lüfer kolay tutulur diye zannedilir. Artık balıkçı mahfillerinde, bu balıkçı mahfiller sadece balıkçı kahveleri değil, hemen her yer, havadis dahi çoğaldıkça çoğalır. O zaman suallerin vaziyeti değişir. Balıkçılık nasıl denilir ki? Bu balıkçılıktan maksat mahza lüfercilik demektir. Bu yoldaki suallere mesela Kanlıca Körfezi'nde dün akşam balıkçılığın pekala olduğu ve falan beyin şu kadar ve filan efendinin bu kadar balık tuttuğu yahut filancanın şu kadar yem kaybettiği veya zoka kestirdiği haber verilir. Tutamayanların tutanlara gıptası, zoka kestirenlerin hiddeti, tutabilenlerin gururu, artık her taraftan bir kahkaha, bir neşe ki değme gitsin. Şimdi Ahmet Rasim'e gelelim. Ahmet Rasim'in böyle lüfer konusunda çok rigid, katı görüşleri vardır. 1898'de şu anlatacağım cümle, bu biraz farklı olarak kamuoyunda dolaşıyor. Lüfer sözünü duyup da bir parça olsun dönüp bakmayacak İstanbullu farz edemem. Devamında bu mahi lezizi, lezzetli balık demek, sevenlerden birisi de benim. O vay lüfer vay yazısında lüferin ızgara edilmesi gerektiğini, efendim yağda kızartılmaması gerektiğini anlatır ve aşçıya da bayağı bir kızar yanlış yaptığı için. Şöyle de bir şey var. Lezzeti, hacminin 5-10 lokmaya müsait olması, ızgara üzerinde kavruluşu, sarata yaprakları arasında veya piyaz altında duruşu, elhasıl her hali emsaline faiktir. Yani diğer balıklara üstündür diyor yani. Hele avı, karadaki bıldırcın avından elbette daha ziyade zevke gider. Fakat bu zevk etinin zevki gibi yalnız boğaza aittir. Yani Kız Kulesi'ne kadar. Kız Kulesi'nden sonra yoğunluk değiştiği için lezzet de değişiyor. Oraya vurgu yapıyor. Yani burada işte şeyler bu. Şehrimizin diğer sahillerinde Pendik, Silivri vesaire lüfer avcılığının katiyen ehemmiyeti yoktur. Hatta lüfere boğazdan çıktıktan sonra lüfer demek bile caiz değildir. Şimdi lüferin adını çok hoş bulanlar olmuş. Birisi Marmara'nın sinesinde sakladığı binlerce çeşit mahsulattan lüfer sanki deryanın prensesidir mübarek. Ne de zarif, kulağa hoş gelen ismi vardır. Sadece iki hafif heceden ibaret lüfer. Bir de şöyle bir cümle kuruyor. Yeni gelin gibi gayet nazlı ve edalıdır. Şimdi lüferin vakti var. Lüferin vakti Silivri panayırı ile alakalı. Sonradan bu panayır unutulmuş. Bu 15 Ağustos'a denk geliyor. Ama günümüzde kullandığımız takvimle 27 Ağustos. 1 Eylül'de zaten şey açıldığı için yaklaşık aynı şeyler. Şimdi bu lüfer devrinden çıktı. Şu kitapta geçiyor arkadaşlar. İlk şeyi lüferle alakalı. Asaf Muammer Bey tarafından söyleniyor. Yukarıdaki anlatımda tasvir edilen sosyal tutkuyu göz önüne alarak lüferin bir devirle özdeşleştiğini düşünenler olmuştur. Genişçe sayılabilecek balıkçılık literatürü içerisinde Lale Devri'ne benzer şekilde Osmanlı Devleti tarihi içinde bir dönemi Lüfer Devri olarak isimlendiren kişi, 2. Abdülhamid'in Maliye Nazırlarından İbrahim Edip Efendi'nin torunu Kandilli Asaf Muammer Bey'dir. 1955'te verdiği bir mülakatta bazı şeyler söylüyor. Onun da cümleleri mümkün olduğu kadar sadeleştirmeyeceğim çünkü yani edebiyatçıların dikkatini çekmedi ama bana kalırsa bir üslup harikası. Üslubu çok başarılı. Bir de şöyle bir özelliği var. Bu mülakatları yapan kişi 21 defa Yalı'ya gitmiş, gelmiş, onu dergide yayınlamış 21 defa. Ve bir ay boyunca süresi olduğu için o esnada Asaf Muammer de edebiyatçı olduğu için her cümleyi, her kelimeyi milim milim ölçmüş, biçmiş falan. Ah muhterem beyim, o eski balıkçılık alemleri ne kadar kutsaldı. O alemleri şimdi şu anda muhayyilemde pırıl pırıl yanan bir avizeye teşbih ediyorum. Ondan evvelkilerini, bu Abdülhamit dönemindekilere katılmış, Abdülaziz dönemindekileri anlatıyor. Ondan evvelkileri görenlerin Bu alemler için ölü vasfını taşıdıklarını da sözlerime ilave etmek isterim. Abdülaziz döneminde daha şaşalıymış yani. Size şu kadarını söyleyeyim ki nasıl tarihimizde bir lale devri varsa bir de lüfer devri vardır. Evet, gelelim o eski alemlere. Bu alemler mehtaplı gecelere tesadüf ederse şöyle diyelim. Yani gece pek çok lüfer mekanı var ama özellikle Kanlıca Körfezi. Kanlıca Körfezi bir akustik harika. Ve yani pırıl pırıl mehtap, şırıl şırıl Boğaziçi ve şıpır şıpır lüfer. bu alemler mehtaplı gecelere tesadüf ederse onun tadına doyum olmazdı. Bu mehtap da Boğaz'da oturanların İstanbul'a göç etmek üzere olduğu bir mevsime isabet ederdi. Yalılarda arkadaşlar kiraz devrinden lüfer devrine kadar oturulur. Sonra işte İstanbul'daki konaklara göçüyorlar. Yani bilhassa Eylül mehtabı. Bu ayda tutulan lüfer otlak lüferi tabir edilir. O zaman balık Boğaz'ın berrak sularında bütün zekasını kullanarak hareket eder. Bu aleme sadece bir balıkçılık alemi demek pek insafsızlık olur. Zira Boğaziçi'nde mehtaplı bir geceye rastlayan bir balıkçılık alemi, musikinin, şiirin, nüktenin çok ahenkli bir şekilde imtizac etmesi dolayısıyla bambaşka bir hususiyet kazanırdı. Balık tutulurken sandallar arasında şiirler teati edilir. Zarif nükteler sorulur, savrulur. Bazen müzik aletlerinin ruhnevaz namelerine davudi bir sesin cevap verdiği olurdu. Zaman zaman dedelerden, dede efendi, Sadullah ağalardan besteler geçilir. Diğer sandallardan sükunetle, zevkle dinlenirdi. Kanlıca koyundan akseden bu nameler kulaklara hoş sedalar hasıl eder, geceyi daha rengin hale getirirdi. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in de buna benzer şeyleri var. Boğaziçi'nde balığa çıkanların çoğu lüfer avcılığına düşkün idiler. Lüfer saitgahlarının av mahalli demek. En meşhuru Kanlıca Körfez olduğu için mehtap gecelerinde o koca körfez kayık ve sandallarla dolar. Eğer balık çıkmaktaysa ortada ses sada çıkmaz. Herkes saydu şikarıyla av demek meşgul olurdu. Şayet balık çıkmazsa şarkılar, gazeller, taklitler ayyuka çıkardı. Yani balık çıkabilir, çıkmayabilir. Tutamayabilirsiniz yani. O zaman da hemen mehtap alemlerine benzer bir hale dönüştürüyorlar. Ve oradan başka bir vaziyet ortaya çıkıyor. O ne eğlencelerdi. İnsan şimdi hikayelerinde bile bir lezzet buluyor. Ashab Muammer anlatıyor yine. Sandaldan sandala yapılan harfendazlıklar da son, yani nükte gibi bir anlam var. Son derece zarif ve müettep olur. Latife latif gerektir fehvasınca zarafetten bir derece dahi inhiraf etmezdi. Diyorum ya, lüfer tutulurken en latif nameler duyulur. Buna mehtabın verdiği revnak dolayısıyla tadına doyulmaz bir sefa inzimam ederdi, eklenirdi. Hatta aksi sedanın en bariz duyulduğu yerler tercih edilir. Yani Kanlıca Körfezi'ni. Hamlacı'ya bu mahallede kürek tutması tembih edilirdi. Başka bir kaynakta da şu geçiyor. 1944 tarihli bir imzasız bir yazıda. Fakat Boğaz yarım asır evvel bu bakımdan belki de en haşmetli devrini yaşamıştır. Devlet ricalinden ve zenginlerden meşhur balık mevsiminde ziyafetler, eğlenceler, hamam alemleri tertip ederek Boğaz'ı bir neşe ve şetaret kaynağı haline sokmuşlardır. Şimdi lüfer devri için bize bir tane ne lazım? Bir sosyal sürece nokta tespiti lazım. Ne zaman başladı bunlar? Şimdi bunun için birkaç noktaya değinmem gerekiyor. Toplumun belli kesimlerini zaman zaman saran tutkuların tarihini kesin olarak belirlemek oldukça zordur. Bunlar herhangi bir savaşın başlangıç ve bitişini belirlemekten farklıdır. Çünkü sosyal ihtiyaçların zaman içerisinde altyapısı olur, bunların hayatın içerisinde yayılır ve toplumun belirgin özellikleri haline gelir. Lale devrinde Osmanlı üst tabakasının lale iptilası 1718'de oluşmuş değildi. Şüphesiz bu bir süreçti. Bir sadrazamın sadaret hayatının başlangıcı ve nihayeti İstanbul halkının lale iptilasının başlangıcı ve sonu olabilir mi? İstanbul halkı için bu devrim mutlaka 1718'den evveli ve 1730'dan sonrası da olması lazım. Yani bıçak gibi kesilme imkan ve ihtimali yok. Başlaması da öyle. Buna rağmen Lale Devri, Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın sadaretiyle 1718-1730 sınırlarıdır. Şimdi Lüfer'le alakalı böyle bir şey yapacağımızda ne yapacağız? Önce bir kılıç balığından kısaca bahsedeyim. Kılıç balığı, 2. Mahmud'un çok sevdiği bir balık. Ve sarayda toplayıp herhalde paşalara falan ziyafet veriyor. Oradan da yani kayıtlarda pek bir şey yok ama yani İstanbul'a yayılıyor peyderpey. 1812'de şey bulamıyorlar. Kılıç balığı bulamıyorlar. Sonra Divan-ı Hümayun'da toplanıyorlar. Ne yapalım falan. Padişah isterse ne yapacağız? Sonra bir karar alıyorlar. Azak Denizi'nden bir erkek bir de dişi kılıç balığının tutulup efendim boğaza bırakılmasına dair bir şey yapıyorlar. Fakat o sıralarda tam bunlar görüşülürken kılıç balıklarının yeniden boğazda görünmesinden dolayı bu şey önemli devlet meselesi yani sümen altı ediliyor. Böyle bir durum. Lüfer'e gelince. Bu dönem Osmanlı sosyal hayatının bütün katmanlarında etkili olan Lüfer iplasının başlangıç noktasını tespitte ilk önce Eşref Edip Eşref Şefik'le aynı noktadaydı. O da 1945 yılında birkaç makale yazmış. Orada da bunları düşünmüş. Bizde üst tabakaya Lüfer iptilası, Lüfer düşkünlüğü ne zaman arıza oldu falan diye sormuş. Onlara cevaplar bulmuş. Ve burada dediği şey Abraham Paşa ile alakalı. Abraham Paşa yani 19. yüzyılın bir takım sosyal trendlerinin ön planında olan bir şahsiyet. Ve ben de böyle düşünüyor idim uzun süre. Sonra bir gün kütüphanede ağlara kitap karıştırırken Cevdet Paşa'nın tezakirine iki tane cümle rastladım. Bu bayağı bir hikayeyi değiştiriyor. Şimdi Cevdet Paşa Osmanlı Türk modernleşme tarihinin en önde gelen şahsiyetlerinden birisi. İyi bir tarihçi, hukukçu, dil bilgini vesaire, devlet adamı. Koltuğunun altında bol miktarda karpuz var. Ve kendisi Bebek'te bir yılda kalıyor. Yani Boğaziçi'nde neler olup bittiği hakkında duyduklarını değil gördüklerini yazıyor bir bakıma. Şimdi 1858 yılında şöyle bir durum oluyor. Sultan Abdülmecit kızlarının müsrifliğinden, israfçılığından çok muzdarip. Yani devlet çünkü borç alıyor ve o borçlar harcanıyor. Bundan da şey yapıyor. Kızlarına şöyle bir ifadesi var. Dövdürtürüm diyor. O kadarsına şey olmuş. Sonra bir defa da belki birden de fazla bilemiyorum. Damat paşaları işten atmış. Çünkü bu israfın önüne geçemiyor. Şimdi Cevdet Paşa bu hadiseyi anlatıyor. Damat paşalardan birisini istisna ediyor. Diğer damat paşaları bunlar artık padişahın kızlarıyla evli. Yani üst bürokrasinin en üstündeki kişiler. Yani herhangi bir sıradan değil, sıradanlığı olmayan kişiler. Cevdet Paşa'nın ifadesi şu. O bir paşanın haricinde diğer damat paşalar çocukluk alemine düştüler diyor. Efrad-ı Nas ile beraber, Efrad-ı Nas halt demek, geceleri lüfer saydığına başladılar diyor. Yani böyle arasanız bulunmayacak bir başlangıç noktası yani. Şimdi Cevdet Paşa'ya göre, en azından Cevdet Paşa'ya göre damat paşaların lüfer avlaması, üst düzey Osmanlı bürokrasisindekilerin lüfer avlaması pek hoş bir şey değil. Fakat buna rağmen başlamış, yani gelenekte bir farklılaşma var ve bu bir başlangıç noktası. Sonra bir de lüfer saydına başladılar demekle, balık demiyor, lüfer diyor. Demek ki lüferin o günde bir şeyi var, bir ön planda pozisyonu var. Şöyle düşünüyorum, yani bu Boğaziçi'ndeki bütün köyler eski zamanlardan beri işte lüfer avına falan filan çıkıyorlar. Ahmet Mithat'ın dediği şöyle bir şey var: her köyde kılıç balığına düşkün olanlar veya levrekçiler bir iki tane bulunur. Ama diyor lüfercilik umumidir. Yani lüfer herkes. Şimdi bir devir, yani halkın, Boğaziçi ahalisinin veya diğer meraklıların müptela olduğu bir şeye üst bürokrasinin eklenmesiyle oluşan bir dönem. Yani o zaman toplumun tamamında bir şekilde lüfer şeyi var. Yani şöyle bir durum: İkinci Mahmut döneminde lüfer kılıç balığının sadece yenilmesi söz konusuydu, tutmak falan söz konusu değil. Ama burada ne var arkadaşlar? Lüfer balığının peşine düşen beyzadeler, paşazadeler vesaireler, sultanzadeler falan, padişahları da göreceğiz birazdan. Dolayısıyla yani bunların yalılarında balıkçı var, kayıkçı var. Deseler ki ben akşama lüfer yiyeceğim, akşama bunları tedarik etmek mümkün. Fakat vaziyet öyle değil. Onlar geliyorlar, şirkete hayriye vapuru yanaşıyor iskeleye. İşte Çengelköy, Kandilli, Kanlıca, öbür taraflar, her neyse. Şeyde iskelede kayık bekliyor. Hemen üzerini değiştiriyor ve arkasından şeye gidiyor. Av mahallerine gidiliyor. Veyahut yalısına gidiyor. Yalısını da üzerini değiştiriyor. Ondan sonra akşam ezanına yarım saat kala av mahallinde olunuyor. Burası genel itibariyle Kandilli, ama sade Kandilli değil, Bebek, Paşabahçe. Yani İstanbul'da pek çok noktada şey var, lüfer avının gerçekleştiği yerler var. Şimdi Abraham Paşa ile alakalı meseleye dönersek, Abraham Paşa 1833 doğumlu ve şey, Abraham Paşa henüz daha bu zamanlarda kapı ketüdası değil. Yani İstanbul'a gelmiş ve sosyal trendleri etkileyebilecek pozisyonda değil. 1863'te İsmail Paşa Mısır'da hidiv olduğu zaman arkasından gönderiyor bunu. Halbuki 1863'e kadar bu devran çok fazla taraftar bulmuş. Birazdan onları anlatacağım. Yani Abraham Paşa tarafından başlatıldığı iddiası Cevdet Paşa'nın şeyleriyle pek şeyini kaybediyor. Ekabir'in lüferle alakasına gelelim. Şimdi şöyle şey yapıyor Asaf Muammer. Diyor ki halk, ahali diyor. Molla beyler diyor. Molla beyler nedir diye sonra ben baktım biraz. Molla beyler dediği şeyin Şeyhülislamlığa bağlı üst bürokrasiyi anlatıyormuş. Ve Boğaz'da oturanlarını anlatıyor. Bir de ekabir diyor. Ekabir de diğer bürokrasinin üst tabakasını anlatmış. Oluyor. Şimdi ilk noktada ne vardı? Padişahın damatlarının lüfer avına çıkmalarıyla alakalı bir şey vardı. Sonra Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey Abdülaziz'in kendisiyle olan kısmı anlatıyor. Ve Abdülaziz tahta geçtiği zaman 1861'de şöyle şeylere merak sarmış. Demiş ki ben işte tabii ki Fatih, Kanuni, Yavuz gibi önemli padişahların akabinden geldikleri için bu şekilde milletin beni sevmesi için ne yapmam lazım diye sormuş. Ona işte bir takım şeyler söylemişler. Onlardan birisi de Kanlıca'da lüfer alemlerine git demişler. O da yanına Nevres Paşa'yı almış. Bir gün gitmiş. Üç çifte bir kayıkla gitmiş. Herhalde bir şey böyle mehtaplı bir gece, fakat mehtap bulutların arasından ara sıra çıkıp şey yapıyor. Öyle bir pozisyonda saraydan tanıdıkları Recaizade Mahmut Ekrem'in babası galiba, Recai Efendi orada kendi halinde balık tutuyor. Onu kızdırmışlar. Ve gidip sormuş ona Nevres Paşa, nasıl, başvuruyor mu demiş. Başvuruyor mu? Yani balık böyle ara sıra oltayı yokluyor mu falan diye sormuş. Şimdi bunu açıklamam lazım. Bu yani balık tutamayanlara özellikle kızdırmak için sorulan bir sorudur. Şimdi adam kendi vakarını koruyor, bir şey demiyor. Sonra bir daha sormuş. Sonra bir de kolundan dürtmüş falan. Şeyini de kopartmışlar o falan. Ve Abdülaziz yani vaziyetten memnun. Sonra adam açmış ağzını, yummuş gözünü. Başlamış veriştirmeye. Ve en sonunda da demiş ki, kabahat sende değil demiş, şu kara sakallı da demiş. O esnada da yanındaki balıkçı bunun padişah olduğunu söyleyince bir anda fütçeten oraya yığılmış kalmış. Sonra onu beraber şeye gitmişler, sarayda İzzet-i İkram'da bulunmuşlar falan vesaire. Bunun birkaç değişik versiyonu var. Şu kitapta 53 tane lüfer yazısı koydum bunun arkasına. Ve dolayısıyla bunun içerisinde okunduğu zaman arka arkaya bu hikayenin birkaç değişik versiyonu olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Abdülaziz'in başka şeyleri de var. Yani bazı ifadeler sonraki dönemlere ait olduğu için ben ihtiyatla karşılıyorum, ama yani padişahların teptili kıyafet lüfer avına çıktıklarını yazanlar var. Eğer bu doğruysa tabii o zaman yani 4. Murad'ın teptili kıyafet karada dolaştığı, hatta bazen denizde de var vaziyetlerine Sultan Abdülaziz'in, yani bu teptili kıyafet genelde şunun için yapılır. Halkın arasında ne olup ne bittiğini anlamaya yönelik sessizce yapılır, ama burada balık merakına doğru bir şey olması ayrı bir fasıl olarak değerlendirebiliriz. Bazı mesela Sıtkı Üner diye bir şey var. Abdülaziz'in lüfer avına çıktığı bir hakikattir diyor. Bazıları da yani bunun değişik bir şey olduğunu söylüyorlar. Şimdi gelelim Sultan Abdülhamid'e. Sultan Abdülhamid bir defa şöyle bir şeyi söyleyeyim. Uludağ'dan balık getirtiyorlar. Uludağ'da işte oradaki ırmaklarda başkalarının avlanması yasak ve burada dünyanın en muhteşem tatlı su balıklarından kırmızı beneklilerin falan olduğunu yazıyor bazı kaynaklar. Ve bunun tahminen, yani tabii ki burada diğer tebliğ veren hocamız da vardı, Bizans dönemindeki şeylerin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama Bursa'nın başkent olmasından kalma bir gelenek olabileceğini düşünüyorum bunun. Ama elimizde herhangi bir belge söz konusu değil. Sultan Abdülhamit balık şey yaptığı zaman özellikle cımbızla şeylerini falan temizletilirmiş. Kılçıkları. Dolayısıyla o şekilde yermiş. Şimdi Eynli Said Paşa'nın hatıraları yayınlandı bir 5-10 sene evvel. Onu da tesadüfen karıştırırken bir takım şeylere rastladım. Şimdi okuyacağım o kısmı. Bir cuma günü cuma selamlığından Mecidiye Camii'nden bugün selamlık resmi halisi Mecidiye Camii Şerifi'nde icra olundu. Namazdan sonra Efendimiz teşrifiye vapuru Hümayunu'yla Boğaziçi'nde büyük limana kadar teşrif edip oradan Beykoz'a avdetle dönerek akşam yemeği vapurda oldu. Akşamüstü köyden celp olunan oralardan balıkçı ihanesiyle olta vesaire tedarik olunarak lüfer balığı saydedildi. Saat 12'ye kadar, 12 akşam ezanı oluyor. 16 tane lüfer tutulup 2 tanesini zat-ı şahane tuttu. Tarihini de söyleyeyim. 12 Ekim 1877 Cuma. Yani Cevdet Paşa'nın çocukluk alemine döküldüler dedikleri zamandan sonra Abdülaziz'in bizzat tutup tutmadığını bilmediğimiz için o kısmı atladım. Ama burada çok net bir şey var elimizde. Dolayısıyla belirli süre sonra padişah da şey yapmış. Ve şöyle de bir şey var. Bu Sultan Abdülaziz'in büyük ihtimalle 1861 yılı veya 1862. Şimdi Cevdet Paşa'nın netameli bulduğu bir hususu padişahın orayı teşrifiyle beraber meşruiyet kazandığını da söylemek lazım. Yani üst bürokrasinin artık balık tuttuğundan dolayı, lüfere çıktığından dolayı bir ayıplanması artık söz konusu olamıyor. Şimdi Sultan Abdülhamid'in şeyleri var. Bir tanesi şu, lüferin yanağından salata yaptırmış. Yani o işte kofanaların kaşıkla çıkartılan yanak denilen yerinin çok lezzetli olduğu. Bunu anlatan kişi de Ahmet Vefik Paşa da böyle yaparmış. Bunu anlatan kişi yadırgamadan diyor, önce diyor bu şeyi duyduğunuz zaman yadırgamayın diyor, önce bir deneyin diyor. Bakalım nasılmış falan diye. Sonra bir de sosyal medyada tanıştığımız birisi dedesi saraya un veriyormuş. Oradan gelen bir bilgiye göre yani ben bunu tabii ihtiyatlı kullanıyorum. Uskumru dolması var İstanbul'da. Özellikle de Ermenilerin spesiyalitesi, özel şeyleri. Hatta Türklerden Ermeni aşçılar tutularak Türklerin yaptırdığını da biliyoruz. Ama lüfer dolmasının Abdülhamit için üretildiğine dair böyle bir bilgi geldi. Onu ihtiyatla aktarayım. Sonra diğer başka şeylere geldiğimiz zaman Sadrazam Said Halim Paşa ünlü bir oltacı. Yani sadece Yeniköy'deki yalısında şey yapan birisi değil. Sonra Pirizade Sahip Molla. Bu da Şeyhülislam. Şeyhülislam'ın da lüfer peşinde koştuğuna dair şeyimiz var. Bu Pirizade ailesi meşhur bir aile. İbn Haldun'un mukaddemesinin ilk defa dünya dillerinde 1730'da çeviren kişi. Bunun herhalde dedesinin dedesi. Öyle bir vaziyet var. Sonra Ahmet Tevfik Paşa Sadrazam, onun da çok şey olduğunu biliyoruz. Ben bunları şey olarak saydım. Yoksa üst bürokraside ismi geçenlerin haddi hesabı yok. Yani onları burada tek tek saymak şey olacak gibi değil. Ama şunu söyleyeyim, Sadrazam Said Halim Paşa. Yani acaba kendi sadrazamlığında da sadrazamken tuttu mu onu bilmiyorum. Ama zaten Said Halim Paşa'nın sadrazamlığı Lüfer devrinin dışında kalıyor. Şimdi bir de şeyleri böyle arka arkaya sağda solda kalmış, hiç belirginlik arz etmeyen bir takım pasajları, paragrafları okuyacağım. Çünkü buradan da ilginç bir şey çıkıyor. Arka arkaya şey yaptığın zaman sinema şeridi gibi bir değişik bir pozisyon söz konusu oluyor. Ahmet Mithat Efendi 1891'de meşhur Lüfer yazısında şöyle diyor. Balıkçı dediğimize kısmen sadeleştireceğim. Balıkçı dediğimize bakıp da bunu kendisine kazanç ittihaz edenler zannedilmemeli. Bu balıkçı unvanını kibar arkadaşlar üst bürokrasi veyahut işte yani biraz sosyeteye yakın bir manası var. Kibar zadegane kadar medar ve faret ittihaz eden erbabı merakı murad ediyoruz. İşte bunlardan kırlangıç ve levrekçilik derecesine varan balıkçılar her köyde birer ikişer bulunur ya da bulunmaz. Lüfer ise umumidir. Saçlı sakallı, vak-u haysiyet, vakar ve haysiyet sahibi, kibardan alınız da çocuklara ve hatta bazen kadınlara varıncaya kadar umumi bir merak Boğaziçi ahalisini Lüfer ardına sevk eder. 1891. 1922'de Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, vaktiyle rical ve kibarın çoğu ve hele Hristiyan aniyasından isimlerini sayıyor. Kısmı azam balık meraklısıydılar. Kıymetini bilir, takdir ederlerdi. Salih Mahmut, bu bildiğim birisi değil, 1935'te. Abdülhamit devrinde Boğaziçi yalılarının sahiplerinin ekserisi balık meraklısıydılar. Bunlar meyanında o zaman Şurayı Devlet azasından Lügufet, Mabeyinci Arif, Maliye Muhasebecisi Abdurrahman sayıyor böyle. Mabeyin Meclisi'nden İsmail Hakkı Paşa bu meraka kendini kaptıranlar arasındadır. Boğaziçi Dergisi'nde 1938'de birisi şöyle diyor. Doktor Şerafettin. Boğaziçi'nde balık avı da ayrı ve zevke doyulmaz bir eğlence teşkil eder. Eskiden vezir vüzara balıkta, boğazda balık avından çıkarlardı. Ben Sahip Molla'nın, bu Şeyhülislam oluyor, Sadrazam Tevfik Paşa'nın, Ahmet Tevfik Paşa bu, avlandıklarını çok gördüm. Ahmet Cabir Vada 1943. Her devrin ekabirinden lüfer avına merak edenler pek çoktur. Bunların en meşhuru Büyükdere'nin mukim Mısır kapı ketüdası Abraham Paşa'dır. Avcılık merakına üşümemek için hususi sandal yaptırmıştır. Bu sandalın üst kısmını şimdiki motorlar gibi camekanla kaplatmış ve iç kısmını ambarına da etrafı küpeşteli büyük bir delik açtırmıştır. Oltasını bu delikten denize sarkıtarak lüfer avlanmış. Diğer ekabiri saymak pek mi uzun süreceğinden isimlerinin tadadından sarfı nazar edilmiştir. Sahip Molla Bey, Said Halim Paşa bu meyandadır. Daha böyle bir hayli uzun devam ediyor. Münir Çapanoğlu 1952. Balık avına merak sardırmış Osmanlı ricalinden, paşalardan ve mirasiyedilerden başka padişahlar arasında da lüfer tutmaya merak sardıranlar vardı. Kıyafetlerini değiştirerek ava çıkarlar, meraklılarla ve balıkçılarla lüfer tutmaya savaşırlardı. Asaf Muammer 1955. Boğazda oturan ekabir lüfer balığına çıkarlardı. Bilmem ki size bu alemi bütün şaşasıyla hikaye edebilecek miyim? Yani ekseri akşamlar bazı sultanzadelerin bu ava karıştıkları görülürdü. Mesela Mahmut Celaleddin Paşa'nın oğlu Celaleddin Bey de bu alemlere çıkardı. Falan filan. Uzunca sürüyor. Bir devrin sonu. Bir de bize bitiş dönemi lazım. Eğer lüfer devri diye bir devir varsa şüphesiz bunun bir de nihayeti olması gerekir. Üst tabakanın lüfer döneminde sonbahar kayığına binip oltayı denize atmaktan vazgeçtiği vakitlere işaret eder. Zaman içerisinde yukarıda anlatılan dönemlerin yavaş yavaş söndüğünü söylemek mümkündür. Şimdi Ahmet Rasim'in burada şunu söyleyeyim. Ahmet Rasim'in bir tane kayıp sözlüğünün olduğu yazıyor kaynaklar. N harfine kadar gelmiş. Sonrasını tamamlayamamış. Burada ağ bahsinden geçiyor. Ağ, balık ağları. 62 tane madde yazmış ona. Yani neydi acaba bilmiyorum. Ben de çok merak ettim yani bu kayıp şeyi. Bir kitap daha söyleyeyim. Orada bu Lüfer'le alakalı olmamasına rağmen şu kitabın ilk makalesi olarak onu koydum buraya. Ahmet Mithat anlatıyor. Şimdi her gün şeyden gidip geliyor. Sirkeci'den vapura biniyor. Beykoz'a kadar gidip geliyor. Ona bir tane de masa koymuşlar. Orada bir şeyler yazıyor. Gazete yazılarının bir kısmını orada kalem alıyor. Bir de babacan bir tavrı olduğu için etrafına da geliyorlar bazen, konuşuyorlar. Ona demişler ki Boğaziçi'nin balıklarıyla alakalı da bir yazı yaz ama Anadolu Hisarlı Alaaddin Efendi'yi unutma. Ben bu Anadolu Hisarlı Alaaddin Efendi'ye kitabı ithaf ettim. Ben de pek bilmiyorum kimdir. Şey yazdığı şey şu. 1880 Deveciyan'la karıştığı için ayrı ayrı anlatayım. Deveciyan 1915'te Balıkhane Nazırı. Anadolu Hisarlı Alaaddin Efendi 1889'da. Yaklaşık bir 25 sene falan var arada. Ve bu kitapta Ahmet Mithat Efendi kitabı gördüm diyor. Bir kitap yazmış. Bu kitapta balık nasıl tutulur, nasıl şey yapılır. 200 civarında kitabı balığı tuttuğunu, tutulmuş balığın fotoğraf çizimini yaptığını, sonra bununla alakalı bilgiler verdiğini, ansiklopedik bir kitap. Ve en nihayetinde bir de erbabı tabahatten olduğu için bunların nasıl yenileceğini hakkında da geniş geniş malumat verdiğini söylüyor. Fakat yani bu kitap basılmamış ve şu anda nerede olduğundan haberimiz bulunmamaktadır. Eğer çıkarsa günün birinde kadere diyelim. Şimdi 1898'de Ahmet Rasim'in yazıları var. 1907'de birkaç tane yazısı var. Bunlar da şimdi anlatacağım hususları anlatmıyor. 1921'de Lüfer'e hoş geldin diye bir yazısı var. Oradan biraz birkaç paragraf okuyacağım. Yarısı yaz, yarısı kış dedikleri yeni eski Ağustos'un, bu Rumi ve işte diğer yani o zamanlarda takvimler çok. Yeni eski Ağustos'un 15'ini atlayalı hayli gün oluyor. Bizde ilkbahar geç geldiği halde sonbahar nihayetinde bir yağmur karada bıldırcın denizde lüfer avı ile başlar. Yani iki taraflı azim bir dedikodu çıkar. Bir tarafı oynar oynar, bir tarafı uçar uçar. Yani kuşlarınki uçar, balıklarınki oynar. Lüfer, vay lüfer vay, neredesin? Gözümüz yollarda kaldı. Bilmem son senelerde lüferin seyri nasıl? Evvelleri boğazın yukarılarında görünür görünmez Umuryeri, Burunbahçe, İstinye, Körfez, Balta Limanı, Bebek, Çengelköy önlerine doğru yavaş yavaş akar. Bütün Eylül mehtabını bu kıyılarda geçirirdi. Erbab-ı merak, yani balığa düşkün olanlar, tonozlarını vaktiyle kurarlar, oltalarını yoklarlar, kutularını yaparlar, sandallarını balığa hazırlarlardı. Sokalar dökülür, maskallanır, misineler yoklanır, bunlar tamir edilir, kandiller silinir, cıva, sünger, iğne vesaire bunları anlatıyor. Çiğ nem kokuk suyla baş tarafa muşanma, eski kaput, palto, onları saydıktan sonra mehtap, yakamoz, ay karanlığı, akşam alacası, sabaha karşı. Bunlar o nevi sözler idi ki hemen hemen lüfer, kılıç gibi mevsim balıklarından başkalarında ağza alınmazlardı. Şimdi işittiğim bile yok. Kibar ve aniyanın kayıkçısı olduğu gibi balıkçısı da var idi. Hem efendi tutar hem hizmetkar eğlenirdi. Tonoz yoklamak, sepet çekmek, parakete aşırmak vesaire adeta bir zevk idi. Boğazçılar, Ahırkapı, Üsküdar, Beşiktaş, Marmara kıyılarında tutanlara şaşkın lüfer demekle ora oltacılarını istihfaf ederlerdi. Yani buradakilerin fazla lüferciliğinin anlamı yok demeye getiriyor. Sokaklar, balık pazarları lüfer avazıyla çın çın öter, mangal devirir, ateş söndürür derler ha. Dün akşam balıklar nasıl idi? Allah aşkına söyle. Mangal değil, 32 numaranın bacası. 32 numara dediği şirket Ayriye vapurlarından birisinin şeyi. O zaman lüfer devri yarıda kalır. Yani bu şöyle ikinci defa yarıda kalıyor ve hiçbir anlam ifade etmiyor o zaman. Lüferle alakalı şeyi anlatıyor. Şöyle boğazın altından içini çektiğin kadar çeker, ızgaraya yatırır. Gözleri beyazlandı mı evvela başlarından bir dişlersin. Ensesini emer, yanaklarını sömürür, yakasında yalanır, sırtının dikenini sıyırır. Biraz zeytinyağı, limon, maydanoz sırtından devirir. Löpetlerini iki parmağının arasına sığdırır. Ekmeğin toplu tarafıyla da salçasına bandık da yallah ettik mi? Aman Allah! Fakat mübarek şıra da ister. Bu şıra da varmış. Öyle lüfer bilenler de kalmadı. Temennisiyle bir zamanlar Boğaziçi'ni sonbaharda kışta yaşatan balık merakı, bu cümle önemli. Devri Hamidi'nin her türlü tevehhümat ve isnadatı ile söndüğü gibi lüfer gibi balıklar da eskisi kadar aksamaya başladılar. Yani bu bizim için önemli. Yani burada 1908 ve 1909 yıllarını baz alabiliriz ama ikinci meşrutiyetin ilanından itibaren siyasal olan, sosyal olan önüne geçtiği için ben 1908 tarihini alıyorum. Ve böylece 1900-1858 ile 1908 arasında 50 sene Osmanlı için bir lüfer devri olmuş oluyor. Bununla alakalı Ali Rıza Bey'in de şeyleri var. Ahmet Rasim'in şöyle bir şey var, 1907'de yazıyor bunu. İtikadımca balıkçılık bundan 20-30-40 hatta 50 seneden beri Boğaz'da cari, eğlenceli ve doğrusu epeyce bir maharet isteyen bir spor idi. Şimdi şöyle bir kısaca bir şeyler daha söyleyeceğim. Lüfer'le Lale arasındaki şeyler, irtibat. Her ikisi de serin günlerin meşguliyetleri arasındadır. Lale henüz ısınmamış havaların, lüfer ise sıcaklığın günden güne azaldığı zamanların meşgalesidir. Lale devrinde sadavat, lüfer devrinde Kanlıca Körfezi dillerde dolaşır. Her ikisi de toplumun pek çok katmanından kimselerin katıldığı eğlenceler arasındaydı. Lale daha çok gündüzün, tabi çırağın alemleri de var ama, lüfer ise ekseriyette gecenindir. Lale bitkiler, lüfer hayvanlar aleminin mutena üyelerindendir. Lale yetiştirildikten sonra seyriyle insana huzur veren bir bitkiyken, lüfer her şeyden önce hasretle, heyecanla yolu beklenen bir balıktır. Lüfer Boğaz'ın Karadeniz girişine geldiği andan itibaren heyecan doruğa çıkar. Lüfer lale gibi hareketsiz olmadığı için meşakkat bakımından bu iki İstanbullu kabili kıyas değildir. Lalenin renk ve endamı insana surur verirken lüfer kıvrak zekasıyla şaşırtır ve hatta bazen insanoğlunun zekasını da işe yaramaz hale getirebilir. Lüfer hem lezzeti hem de avlanmasındaki zorluktan dolayı sayısız hem cinsi arasında seçkin bir balıktır. Lalenin bilindiği kadarıyla mübalağa vezniyle hemen hiçbir ilişkisi olmamış iken, lüfer avcılığa dahil bir bahis olduğundan, yani bir kayıtta geçiyor, avcılığın anayasası palavracılığa dayanır diyor. Gerçek ile hikayesi arasında bir hayli mesafe vardır. Bir yaptıysanız bir anlatmanız şart değildir. Üç de anlatabilirsiniz, beş de. Bir zokaya iki lüfer taktığınızı iddia edebilirsiniz. Dinleyen anlatılan her şeyin muhakkak doğru olmasının gerekmediğini bilir. Yahut da kaçan bir balık büyük olur fehvasınca arkasından baktığınız Çin'e kopu kofanaydı diye takdim edebilirsiniz. Lalenin çeşitlerini yetiştirmek yahut bunları satın almak hususunda da heyecan ve rekabet olsa bile bu durum lüfer mevsiminde olduğu gibi her gece tekrarlanan şeylerden değildir. Lüferde rekabet her kesimden insanın katıldığı bir ortamda olur. Eski sadrazam ile sarı çizmeli Mehmet Ağa yaklaşık eşit şartlardadır. Ve Lüfer her ikisinin oltaları arasında Can-ı Aziz'in istediğine meyleder. Kabir ile ahalinin Lüfer faslındaki durumu sosyal dengesizliklerin ortadan kalktığı hatta tersine işlediği bir vasata işaret eder. Çünkü ahali Kabir'den Lüfer'i avlama konusunda daha mahirdir. Ayrıca Boğaz'ın iç dondurucu soğuğuna karşı şüphesiz ahali daha şeydir. Şimdi bunların hepsine beraber baktığımızda Lüfer devrinin siyasi anlamı var mı diye şey olduğu için. Şimdi Osmanlı'nın bir işte kuruluş, yükseliş, gerileme vesaire diye tamamını kapsayan bir dönemselleştirmesi var. Onunla alakalı değiliz. Kısmi dönemselleştirmeler var. Bunlar neler olabilir? Fetret devri, Lale devri, Tanzimat, ikinci meşrutiyet, birinci meşrutiyet vesaire. Şimdi yani en belirgin tarih esasında Fetret devridir. Çünkü fasılayı saltanata işaret eder. Yani Ankara Çubukova'sında devlet başsız kalmış. Sonra 11 sene sonra önce bir kaos, sonra bir kardeş kavgası, sonra bir denge ve sonuçta Çelebi Sultan Mehmet birliği sağlıyor. Hatta Söğüt'e gidiyor, bir tane de cami yaptırıyor. Oradaki cami onun. Bu şu demek, siyaseten ben Osmanlı Devleti'ni yeniden kuruyorum manasına geliyor. Şimdi böyle baktığımız zaman Lüfer Devri'nin hiç şüphesiz böyle bir anlamı yok. Lale Devri bir sadrazamın dönemi olduğu için oradaki eğlencelerle idarenin şeyleri arasında da irtibat kurma mümkün olabiliyor. Yani o şekil yine bir siyasi bir anlam yüklememiz doğru değil. Fakat şöyle eriyik halde bir anlamı var. Orada batıya karşı gün geçtikçe güç kaybeden Osmanlı üst bürokrasinin yani bir rehabilitasyon, bir efendim belki dertlerden kaçış, bir başka bir şeyi olabilir. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Yani bu Lüfer'le Lale Devri'ni özellikle kıyasladım ve yani şunu demek istiyorum. Lüfer Devri'nin Lale Devri'nden neyi eksik? Yani tabii bu bir teklif. Yani eğer kamuoyu tarafından kabul edilirse. Ha bir de şunu söyleyeyim. Yani Lale Devri'nde hiçbir kimse kendilerinin Lale Devri'nde yaşadığını bilmiyordu. Dolayısıyla burada önce bir Yahya Kemal'in şifahi olarak söylediği bir şey var. Sonra 1913'te Ahmet Refik Altınay İktam Gazetesi'nde Lale Devri diye seri yazılara başlıyor. Ondan sonra Lale Devri'miz oluyor. Yani 300 yıl evvel yaşanmış olan bir dönemin ilk 200 yılı Lale Devri değil. Son 100 yılda biz ona Lale Devri diyoruz. Yani Yahya Kemal'in ifadelendirilmesi, sonra da Ahmet Refik'in üzerine bir yazı serisi hazırlayıp kitaplaştırmasıyla alakalı. Burada da isim Asaf Muammer'e aittir. Yani ilk ifadelendiren odur. Yani Lüfer Devri'nin bitiminden 100 sene sonra da tarihlendirilmiş bulunuyor. Yani bundan sonra Lüfer Devri'miz olabilir de olmayabilir de. Orada kamuoyunun şeyine bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu alkışlardan salonun Lüfer Devri'ni kabullendiğine dair bir mana çıkartıyorum.